Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyzle, bereketiyle, lütfüyle, kiremini doldursun. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün bizi dinleyen kıymetli kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini, saadetini artarak devam ettirsin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesi çok mühim bir ayet-i kerime. Burada bu dünya hayatında Müslümanın başına gelecek musibetler, sıkıntılar, yani açlık, kıtlık, savaş ve her türlü, yani muhtemel her türlü musibeti ve belayı dikkate lerimize arz eden ama bunlara sabırla göğüs germemiz gerektiğini de bildiren, Cenab-ı Hakk'ın yardımına erişmek için de yani bunlara tahammül etmenin lüzumunu dile getiren bir ayet-i kerimeden bahsediyoruz. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Biz bu ayet-i kerimeyi biraz kısaca meal verdik, sevimizi anlattık ama ayetin günümüze yansıyan çok önemli boyutları var. Evet, ona değinmemiz gerekiyor. Yani aynı zamanda bize kulak veren kıymetli kardeşlerimiz bu ayetin de ayetin tefsirlerinde kaynaklardan ayrıca okuyabilirler. Yani şifa olan her ayet bir şifa ama bunda şifa olma özelliği daha fazla, evet, yaşadığımız sıkıntılar karşısında. Kıymetli hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Em hasibtum en tedhulun cennete. Siz diyor cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz, sandınız. Evet. Ya bugün biz cennete girmek istiyoruz. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce gelip geçen ümmetlerin, kavimlerin, peygamberlerin, onların ashabının başına gelen böyle büyük hadiseler, musibetler gelmeden, onlara kim sabrediyor, etmiyor, bu ortaya çıkmadan siz cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ne oldu peki? Messetumul be'se ve darra'u. Onlara yani çok büyük sıkıntılar, yani yoksulluklar, sıkıntılar, savaşlar, kıtlıklar, ölümler, hastalıklar. Hocam bu el be'se ve darra kelimesinin içine almadığı dünya hiç musibet yok. Her türlü yani ama ağır aynı zamanda.
Evet, evet.
Çok böyle sıradan değil, ağır şeyler. Bunlar onların başına geldi. Onlara dokundu. Ve zulzilu ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.
Evet.
Bu olaylar karşısında. Hatta yekûle rasûl vellezine âmenü me'ahu metâ nasrullah. Yani peygamber bile, Allah'ın peygamberi bile ve yanındaki iman edenler bile metâ nasrullah. Acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi?
Ne zaman?
Tabii ne zaman?
Evet.
Yani bu Allah'ın yardımını ümit kesmek değil ama yani o yardıma ne kadar muhtaç olduklarını anlıyor.
Evet.
Mete Resulullah.
Evet.
Acaba Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye böyle bir serzenişe, böyle bir ilticeye muhtaç duruma geldiler. Cenab-ı Hak da ayetin son tarafında böyle sıkıntı içerisinde olan bütün kullarına adeta gönüllerine bir su serpercesine.
Evet.
Bir onlara ümit bahşedercesine. Ela uyanık olun, dikkat edin. İnne nasrullahi garibun. Allah'ın yardımı yakındır.
Evet.
Yani Allah'ın yardımı vardır. Allah'ın yardımı yakındır. Böyle sıkıntı zamanlarda sabrettiğin zaman o yardım size
gelir.
Gelir.
Evet.
Şimdi hocam bu ayet-i kerimenin sevimlilerini bahsetmiştik geçen dersimizde. Gerek önceki peygamberlerden, gerekse peygamberimizin bu Hendek Savaşı'ndaki hadiselerden bahsetmiştik. Bununla birlikte yine böyle ayet-i kerimeyi daha iyi anlamamız için yaşadığımız, çünkü bu yaşadığımız zamanlarda, asırlarda belki öncesi de böyleydi ama gerçekten çok böyle ağır imtihanlara uğrayan, kardeşlerimiz oluyor, toplumlar, ülkeler, devletler oluyor, büyük savaşlar oluyor, çok sayıda yüz binler, milyonlar ifade edeceğimiz ölümler oluyor. Yaralananlar tabii oluyor, yine yüz binlerle milyon ifadecek yaralı insan oluyor, evet. Ev var yıkılan oluyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimin Bese ve Darra'nın bin bir türlüsü vaki oluyor, vuku buluyor. Ve biz şu ayet-i kerimeyi şu an okurken, tefsir ederken de belki bunu dinleyen kardeşlerimiz içerisinde bile ne kadar sıkıntı olanlar vardır.
Evet.
Ama bizim henüz sesimiz ulaşmadığı nice sıkıntılı bu imtihanı için olan insanlar vardır. Dolayısıyla onlara bir ümit bahşedici bir ayet-i kerimeyi o şekilde izah etmeye ihtiyaç var gibi geliyor
evet,
hocam.
Evet hocam.
Buyurunuz.
Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Yani öncekilere gelen diyor hocam. Öncekilerin meseli. Meselüllezne halev min gablum. Size önce geçen kimselerin misali, sünneti, onlara nasıl geldiyse, işte onlarla ilgili tarihe baktığımızda, peygamberimizin verdiği haberlere baktığımızda gerçekten Kur'an'daki ifadeler, işte hendekler kazılıp hendekler ateşler doldurulup.
Tabii Buruç Suresi'nde hocam evet, açıkçası söylüyor.
Hendeğe atılanlar, işte onları dikkate almak. Öncekiler kimdir? İşte peygamberimiz diyor, çukur kazılır, beline kadar gömülür. Kafası üzerinden testereyle ikiye ayrılır. İşte etleri demir taraklarla taranır gibi öncekilerin başına gelenler hepsi bu nedir? Yani en basitinden hocam İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Allah'a iman edin dedi diye tuttular, koca bir ateş yakıp içine attılar. Yani bu şekilde iman edin, Allah'a inanın, putları bırakın diyenlerin başına çeşitli belalar gelmiş. İşte yine o hadis-i şerifte adam, kıyamet günü peygamber gelir diyor, yanında bir iki tane ümmeti vardır. Peygamber gelir, yanında hiç ümmeti yoktur. Yani şimdi hocam bir kavme geliyor bir peygamber, mucize de gösteriyor, güzel güzel de konuşuyor, güzel ahlaklı bir insan, tanıdıkları bir insan anlatıyor ama kimse inanmıyor. Yani enteresan, bu insanların inadı acayip bir şey hocam. Yani hiç kimse inanmıyor veya bir kişi iki kişi inanıyor. Böyle hatta ailesi, akrabası bile demek ki inanmıyor peygamber yani. İnsanların böyle bir inadı var. Öyle olunca da tabii iman edenlere karşı ağır bir imtihan başlamış oluyor. Dolayısıyla böyle olabilir. Bunlara sabredin, hazırlıklı olun diye bu ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Velemme tübtelev demiş Rabbi bin Enes hocam. Yani iptilaya uğramadan, belalara uğramadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diye. Mukatil de diyor ki hocam, sümme beyine lil müminler, Allah Teala açıklıyor ki en la budde lehum minel bela vel meşak, mutlaka onlara bela ve meşakkat gelecek. Fî zâtile, yani Allah rızası, Allah uğrunda mutlaka bela ve meşakkatler gelecek diyor. Benzer ayet-i kerimeleri zikrediyor. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemme ya'lemillahu allazina, işte Ankebut suresinde Ali İmran'da ehasiben nasu en yutraku en yekul amennâ ve hum la yuftanun, insanlar imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklar mı zannettiler, sadık olanla samimiyetsiz olan ortaya çıkarılmadan bırakılacaklar mı zannettiler diye. Böyle yine hocam Mufaddal bin Fedale diyor ki Ebu Sahra sordum bu ayet-i kerime hakkında. Dedi ki Allah Teala ve insanlara buyurdu ki siz her iman ettim ben müminim diyenin cennete gireceğini mi zannediyorsunuz? Tamam, ben iman ettim müminim, bitti bu kadar. Olmaz diyor. Size diyor mutlaka öncekilerin onlara isabet de onların başına gelen belalar gelecek. Hatta ihtebara fi emrakum, o diyor sizi imtihan edecek. Ondan sonra ortaya çıkaracak ki sadık olan kim, itaatkar olan kim, onlar ortaya çıkacak diye, onlar ortaya çıkacak, gösterecek. Bu diyor bir sünnettir. Meselülede hala min kablüküm. Bu bir sünnettir, adettir, gelenektir. Yani kanundur diyelim. İlahi bir kanun, sünnetullah'tır. Mutlaka insanlara bela, musibet gelir. Öncekilere isabet eden şey mutlaka insanlara gelir. Abdullah İbni Abbas Hazretleri diyor ki Allah Teala müminlere haber verdi. Ekberallahul müminine enned dünya daru belayin. Dünya imtihan yurdudur. Bela, imtihan demek ama bizim Türkçe'de biraz da bela deyince, imtihan deyince zorluk, sıkıntı.
Herhalde biz imtihandayız.
Evet. Dünya diyor böyle sıkıntılar yurdudur. Bu gelecek. Ve ennehu mübteliyim fiyâ. O Allah Teala kullarını dünyada imtihan edecek. derece derece, işte kimle az kimle çok, tedricen, zaman zaman biraz rahatlık verip biraz imtihan, biraz rahatlık biraz imtihan, bu şekilde. Ve peygamberlerine de Allah böyle yaptığını haber verdi. Yani Allah Teala diyor ki ben peygamberlerime saffetehu, seçkin kullarına da böyle yaptığını haber veriyor ki müminlerin gönlü rahatlasın. Yani sadece kötülere değil, demek ki Cenab-ı Hak sevdiği kullarına da, peygamberlerine de böyle imtihanlar gönderebiliyor. Dolayısıyla o zaman onlara gelirse bize de gelmiştir. Hafifler, acısı ve üzüntüsü hafifler insanlar. Sabır, tahammül gücü artar. Bunlara bir sabır ve tahammül edilmesi gerektiğini ifade ediyor hocam.
Evet. Şimdi hocam tabii bir Cenab-ı Hak'tan böyle imtihan olarak gelen böyle iptilalar, musibetler, ona dikkat çekip değil mi ayet-i kerime. Bir taraftan da biraz böyle işaret tefsir açısından bakarsak ayet-i kerimeye, yani insanın Rabbine yakın bir kul olması, yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu, işte bu tasavvuf terimiyle vasilillah, Allah'ın sevgisine, muhabbetine vasıl olmak için de hocam buralarda nefse karşı bir mücadeleyle ilgili tarafı var ayet-i kerimenin.
Evet hocam.
İnsanın diyor hak katında makbul kul olması, üstün kerametlere, yani şerefe nail olması için heva ve hevesin terk edilip şiddetli hallere ve riyazatla göğüs germek gerektiğine. Şimdi bir şey var. Bir diyelim ki gelen diyeyim, elimizde olmayan musibetlere sabır tahammül var. Bir diyelim ki nefsin arzularına karşı direnip
iradi olarak.
Evet, iradi olarak o nefse karşı bir mücadele. Onun işte arzularını terk etmek var diyor. Efendimiz Aleyhisselam bu noktada bize şöyle bir izahta bulunuyor, yol gösteriyor. Meşhur bir hadis-i şerif hocam bu, Müslim'de, bu Davud'da. Cennet diyor, nefsin hoşlanmadığı, ona zor gelen şeylerle kuşatılmıştır. Yani o zor şeyleri yapmak suretiyle o cennete ulaşmaya çalışacağız. Cehennem ise onun hoşlanıp sevdiği şey ve arzularla çevrilmiştir. Dolayısıyla o nefsin o cehenneme götürecek şey ve arzulara direnmek, dayanmak, onu engellemek, o da bir ayrı bir imtihandır ve ayrı bir zorluğu gerektirmektedir. Kişiyi cennete götürecek olan amelleri yapmakta bir zorluğu var. Ona da yine getirmek yine bir imtihanı, iptilayı gerektirmektedir diye hocam böyle bir izahta bulunmuşlar. Bir de hocam burada yani musibetlerle beraber, yani tıpkı ateşte eritilen altının saf hale gelmesi, halis hale gelmesi gibi, insanı da ancak bu tür böyle iptilalar o imanı saflaştırıyor. Yani onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep böyle büyük hadiseleri, hicret gibi, savaşlar gibi, Uhud gibi, Hendek gibi büyük savaşları, bunu niye böyle savaşlar oldu diye izahına baktığımız zaman veya hikmete baktığımız zaman diyor ki وَلَنَبْرُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمِ الْمُجَاهِدَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِنَا وَنَبْرُوَ اَخْبَارَكُمْ.
Evet.
Biz diyor bunları sizin içinizden hanginiz daha sabırlı, hanginiz Allah'ın cihad edecek, hanginiz daha böyle iyi bir performans sergileyecek, bunu ortaya çıkarmak için diyor.
Evet.
Bunları emrettik hocam diyor. Bir de böyle ağır iptilaların kulu nasıl bir yüksek makama çıkabilir diyeceğim, bazı menkıbelerde var.
Evet.
Şimdi o menkıbelerde yaşanmış da olabilir ama oradan alacağımız hisse insanı biraz tebessü anlamaya yardımcı oluyor. Yani bir rivayet o ki işte hadise Musa Aleyhisselam zamanında gerçekleşiyor. İşte Musa Aleyhisselam diyor bir gün diyor Tur Dağı'na giderken orada yolda bir bahçıvan gördü. Ondan konuştu. İşte tanıştılar diyor. Sen nereye gidiyorsun? Ben Tur Dağı'na, ne yapacaksın orada? Rabbimle konuşmaya gidiyorum. Sonra orada dedi ki ya ey Musa, madem Cenab-ı Rabbimle konuşacaksın, gerçi Allah bir hepimizin duasını duyuyor ama sen daha farklı bir konuşma gerçekleşecek. Oradan bana dua et, Allah Teala beni cennette sana komşu yapsın, peygamberine komşu yapsın. Tarzında bir talepte bulunuyor.
Evet.
Yani yüksek bir makam istiyor cennette. Sonra Musa Aleyhisselam o zatın duasını Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Arz ettikten sonra da geri dönüp o konuştuğu yere gelince görmüş olduğu manzara onu dehşetle düşürüyor. Nedir manzara? Manzara o bölgedeki dağda bayırda ne kadar vahşi hayvan varsa ayılar, kurtlar, efendim aslanlar bir merkezden talimat almış gibi gelerek adamı yakalamışlar. Adamı parçalamışlar. Adamın her parçası bir vahşi hayvanın
ağzında
kalmış. Yani böyle çok dehşet manzara. Şaşırıp kalmış Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hakk'a iltica edince demiş ki ey Musa demiş. Bu kulum demiş benden o kadar büyük bir makam istedi ki oraya normal rutin namazı niyazıyla
ibadetiyle
erişmesi diyor mümkün değil. Duasını kabul ettik ve onu da böyle bir efendim
imtihana makama
erişmiş olduk. Tabii özellikle böyle depremler, oradaki ölen insanlar, yaralan insanlar, göçüklerde kalanlar, savaşlar altında kalan insanların hallerine baktığımız zaman orada gerçekten bu iptiler neticesinde onlar çok yüksek makamlar erişmiş olabilir. İnsan bir türlü böyle musibete talip olmaz da ama böyle imtihana giren insanlar da burada büyük hayırlar olabildiğinde düşünmeleri gerekir. Doğrusu da budur aslında.
Evet.
Doğrusu da budur.
Hocam herhalde burada kritik nokta yani imtihan. Sözlü olarak ya ben iman ettim, ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Onun diyor o başlangıç olarak bir değeri var ama asıl önemli olan nokta kendi iradenle Allah bunu böyle istiyor diyerek bir şey yapmak veya Allah böyle istiyor diye bir şeyden vazgeçmek yani itaat etmek. Ya Allah'ın bir emrine istiyor diye iradenle uymak veya bir yasağına iradenle Allah bunu istemiyor diye vazgeçmek. Bunu Allah Teala görmek istiyor yani arıyor yani mutlaka mümin oldum ben tamam Allah'a iman ettik o zaman biz torpilli olalım. Cenab-ı Hak bizi kafirlere karşı üstün tutsun. Öyle değil gerçekten mümin sen o zaman acaba itaat edecek misin? Hatta bu diyor bütün her şeyde bu imtihan var. İşte yerleri gökleri bile Allah Teala imtihan etti diyor cansız varlıklara bile. İsteyerek veya istemeyerek gelin. İtiya tav'an evkerhen. Galete eteyne ta'i'in. Diyorlar onlar da biz de itaat ederek geldik ya Rabbi diye. Yani gökleri bile Allah imtihan etmiş. Sonra melek bunlar işte tertemiz varlıklar. Bunları imtihan etmiş. Hazreti Adem yaratmış. Bunları imtihan etmiş. İşte iblis kaybetmiş orada. Sonra bu sefer Adem oğlu çok keremli, değerli varlık yaratılmış ama bu sefer onu da iblisle ve nefsiyle imtihan ediyor. Hatta bir rivayet var hocam. Ahmet bin Hanbel'de nakledilen. Diyor ki Esved bin Seri'den rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz şöyle naklediyor. Kıyamet günü diyor. 4 kişinin mazereti sorulacak. 4 kişiye niye siz neydiniz durumunuz diye. Birincisi hiçbir şey duymayan sağır. Sağır adam hiçbir şey duymamış. Kulaklarını hiç duymamış. İkincisi de ahmak hiçbir şey akledememiş, anlayamamış. Üçüncüsü aşırı yaşlıktan bunalmış, bunak bir adam. Herhalde İslam geldiği zaman bunakmış. O da anlayamamış demek ki. Dördüncüsü fetret döneminde yani peygamberlerin olmadığı bir ara dönemde ölen bir adammış. Bir tebliğ duymamış. Kıyamet günü Allah ondan sorunca sağır diyor ki ya Rabbi diyor İslam daveti geldi fakat ben hiçbir şey duymadım. Tabi orada Allah onlara sıhhat üzere diriltiyor. Olayı anlıyorlar. Ha ben dünyada hiç duymamışım. Böyle bir şey varmış. Yani davet gelmiş ama ya Rabbi ben duymamışım. Sağırdım. Ahmak olan der ki diyor Rabbim İslam daveti geldi. Benim aklım yoktu yani bir şey anlamıyordum. Hatta çocuklar diyor bana arkamdan hayvan tezeyi atarak benimle alay ediyorlardı. Akılsız, deli, mahallenin delisi diye. Onun için ben de diyor bir şey anlayamadım yani bir itaat edecek halim yoktu. Aşırı yaşlıktan bunalmış olan der ki Rabbim İslam daveti gelmiş fakat ben o haldeydim ki hiçbir şeyi akledemiyordum, bunalmıştım. Yani peygamber geldiği zaman veya bir tebliğci geldiği zaman onun için ben anlayamamışım. Fetret döneminde ölen kişi de der ki diyor Rabbim bana senden bir elçi gelmedi. Çünkü fetret dönemindeydim. Ben peygamberlerin ara dönemindeydim. Gelmedi onun için duymadım. Bunun üzerine Allah Teala onlardan kendisine mutlaka itaat edeceklerine dair sağlam söz alır.
Mahşerinde.
Bana mutlaka itaat edeceksiniz değil mi? Şimdi bize daha önceden alıyoruz. İşte, aklı yerinde olanlar için. Önceden almıştı Cenab-ı Hak. Dünyada onun imtihanını veriyoruz. Yani Allah'a itaat edeceğiz diye söz verdik. Galu bela dedik. Bu dünyada onun imtihanını veriyoruz. Şimdi bunlar bu dünyada böyle imtihan veremediği için ahirette Cenab-ı Hak akılları başlarında olunca söz alır diyor. Sonra onlara itaatlerini imtihan etmek için bir elçi göndererek ateşe girin diye emir gönderir. Kendinizi ateşe atın.
Allah
cehenneme
Allah.
Girin. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer o emir üzerine ateşe girselerdi ateş onlar için Hazreti İbrahim'e olduğu gibi bir serinlik ve selamet olurdu. Yani orada bir itaat edip etmediğine dair bir imtihan. Benzerini işte dünya hayatını düşünelim. Dünya hayatında bazı sıkıntılar geliyor ama bazen çaktırmadan geliyor hocam. Anlayamıyorsun ne olduğunu. Acaba bu sıkıntılı zamanda Allah'a itaat edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Yani biz şunu bekliyoruz. Rahat olalım, her şeyimiz yerinde olsun. O şekilde gidelim camiye, namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım. İşte rahatken ama başımız bir sıkıntıya girdi mi, iki ayağımız bir pabuca girdi zaman bu Allah'ın emrini, nehyini bir tarafa unutuyoruz. Önce bundan nasıl kurtuluruz falan gibi bir telaşa kapılıyoruz. Asıl işte o onların gelişi herhalde bu itaati asıl imtihan edecek şeyler. Yani tam bu sıkıntılı zamanda iki ayağı bir pabuca girmişken, zor durumdayken itaat edecek mi? İşte diyelim ki adama bir iş çıkıyor, bankada bir iş. Yani diyor, faizli bir iş, şimdi bunu Allah faizi haram kılmış. Ben burada çalışmasam iyi ama tam da sıkıntıya düştüm. Mali bir sıkıntı var, işte borcum var. Tam böyle sıkıldığı bir anda bu durum geliyor. Ne yapayım artık, ben zor durum diyeyim, ben bunu kabul edeyim, faiz maiz haram demeyeyim diye girerse kaybetmiş oluyor. Ama ya bu bir imtihandır, geçer, biraz sabredelim de düzgün helal bir yol arayalım diye sabredip devam ederse Allah helal yol verir. Biraz sıkıntı çeker tabii o arada, yani sıkıntı çeker. Yani işte bu hiç sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde cennete giriş olmadığını herhalde ifade ediyor hocam. Bu şekilde hayatta imtihanlar böyle dar vakitte geliyor.
Cenab-ı Hak hocam imtihanımızı kolay eylesin.
Amin.
İmtihanlarımızı kolay eylesin ve o şeylere Rabbimizin istediği bir kulluk şeyini göstererek tedhulü cennet.
Evet.
Cennete girmeyi nasip eylesin. Şimdi hocam 215. ayet-i kerimemizde bu kez sorular başladı.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de böyle Efendimiz Aleyhisselam'a gelip sorular soruyorlar insanlar. Çok sorular var. Hı-hı. Bunların büyük kısmı hadislerde bunların cevaplarını görebiliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de de böyle yes'elüneke sana soruyorlar Resulüm diye böyle ayetler var. Bunlar belki sayıları bir 12 gibi bir rakam aklıma geliyor hocam ama daha böyle bu kalıpta olmayan sorular da olabilir tabii. Evet. Daha fazla sorular olabilir. Burada şöyle bir husus gündeme getiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Resulüm, insanlar geliyorlar, Müslümanlar sana ne infak edeceklerini söylüyorlar. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَّاك۪ينِ وَاَبْنِ السَّب۪يلِ De ki onlara, siz efendim hayır olarak, iyilik olarak yapacağınız infaklar, harcamalar anne baba için olur, akrabalar için olur, yetimler için olur, miskinler yani fakirler için olur. Bir de yolcu olup da efendim muhtaç durumdan yolda kalmışlar için olur. Yani bunları infak edebilirsiniz.
Evet.
Ve ma tef'alu min hayrin fe innallahu bihi alim. Siz de iyilik olarak ne yaparsanız, ne infak ederseniz, hatta onun ötesinde sadece vermek değil, infak değil, onun ötesinde nice iyilik yapma imkanları söz konusu olabilir. Siz hayır namına, iyilik namına her ne yaparsanız Allah mutlaka onu bilir. Hocam böyle infaktan bahseden,
evet,
bununla ilgili efendim bir sualden bahseden ve ona verilen cevaptan bahseden bir ayet-i kerime gelmiş olduk.
Evet.
Buyurunuz hocam.
Hocam önceki ayetle ilgili bir rivayet de var hocam, onu da söyleyeyim de geçelim. Hadis-i şerif olarak Allah Teala diyor, sizden birisini belalarla imtihan eder. Halbuki o kulun ne olduğunu, ciğerini çok iyi bildiği halde. Ama diğer insanlar da görsün diye. Tıpkı diyor sizden birisinin ateşte eritip altını saflaştırdığı gibi. Altın madenini ateşe koyup işte içine karışmış olan diğer madenleri ayırdığı gibi. Onlardan insandan bir kısmı diyor saf altın olarak çıkar. Bu Allah'ın günahlardan, seyyiattan koruduğu, kurtardığı kimsedir. Kimisi de diyor ezzehebül esve, siyah altın olarak çıkar. Karışık demek ki ayrılmadan. Bu da diyor fitneye düşen, imtihanı kaybeden kimsedir diye. Sonra bu infak kısmına geçiyor hocam. Herhalde yani bağlantı kuracak olursak hocam, önceki imtihanlardan en büyüklerinden bir tanesi de malla imtihan. Malı vermek, zekatla vermek, sadaka olarak verebilmek veya bir yanlış hatamız, eksiğimiz varsa bunun kefaret olarak sadakalar, infaklar vermek şeklinde anlayabiliriz hocam bunu. Bunu Medine'de, bu ayet-i kerime Medine'de Amr bin Cemuh radıyallahu anh'ın sorduğu, bu soruyu sorduğu ifade ediliyor. Bu Ensar'dan bir kabilede cömert bir sahabi bu Amr bin Cemuh, yaşlı ama zengin de, hem de cömert. O kabilenin reisi varmış, biraz cimriymiş. Diyorlar ya Resulallah, bizim bir reisimiz var ama cimri. Peygamberimiz diyor ki cimrilikten daha kötü bir hastalık mı olur? Sizin diyor reisiniz bundan sonra Amr olsun, cömert olsun diye. Bu sahabi diyor ya Resulallah diyor, biz diyor ne tasadduk edelim, kimlere verelim? Kur'an-ı Kerim'de tasadduktan, infaktan bahsediliyor. Bunu nasıl yapalım? Bunun ölçüsü nedir diye soruyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olduğu ifade ediliyor hocam. Bu diyor işte anne babadan başlıyor. Akraba, yetimler, yoksullar yolda kalmışlar diye. Bir de başka bir sahabi Peygamber Efendimiz'e gelip ya Resulallah, benim bir dinarım var. Onu diyor ne yapayım? Efendimiz enfikhu ale nefsik. Onu diyor kendine harca. Bir dinarım varsa demek ki önce kendi ihtiyaçlarını gör. Peki diyor iki dinarım olursa o zaman diyor birini kendine, birini ailene. İkisini beraber enfikuma ale ehlik. Zaten ailenin içerisinde olduğuna göre ikisini aileyle beraber kullan. Üç dinarım olursa diyor onu da diyor üçüncüyü hizmetçine harca. Hizmetçinin ihtiyaçları yakından uzağa doğru demek hocam. Dört dinarım varsa diyor o zaman dördüncü dinarı anne babana harca diyor. Beş dinarım varsa beşinciyi de akrabalarına harca. Altı varsa altıncıyı Allah yolunda harca. Yani cihat için, İslam'ın yayılması, İslam dininin yayılması için harca. Ve huve ahsenu. Bu da diyor onların en güzelidir. En önemli şey İslam'ın diğer insanlara da ulaşması. Allah yolunda harcanan mal ne demek hocam? İşte İslam'ı diğer insanlara da ulaştırmak. Yeni yeni insanlar kurtarmak. Bir de Müslüman olanları korumak. Yani bu fi sebillah olan hizmetlerle bir Müslüman devleti korunmuş olur. Müslümanlığın orada güzel yaşanması, rahat yaşanması sağlanır. İkincisi işte yeni yeni insanlara İslam ulaştırılır. Demek ki onun için Peygamberimiz ve huve ahsenuha. Para harcanılan en güzel yer de burasıdır diye bildirmiş hocam.
Peki evet. Hocam burada şöyle bir durum var ayet-i kerimede. Soranlar diyorlar ki biz ne infak edeceğiz? Evet. Yani mâze yunfikun, yani işte para mı, mal mı, başka şeyler mi, infak edecekleri şeyleri soruyorlar. Hı-hı. Ama Cenab-ı Hak ayet-i kerimede infak mahallerini sayıyor.
Evet.
Yani şunu deyin de şuralara verin diye evet. Şey yapıyor hocam. Böyle bunun diyor bu şekilde diyor söylenmesinin diyor bu diyor şeyin her nereye yapılırsa yapılsın her hayrı içine alan bir ifade. Yani hayır adına ne yaparsanız Allah Teala onun kününü bilip sevabını taslamam verir. Yani mühim olan size özellikle şey infak önemli. Hı hı. Vermek önemli ama ondan daha önemlisi o infakın nereye harcandı.
Evet.
Evet harcandı. Hı hı. Oraya dikkat çekmek istiyor. Hı hı. Çünkü bazen yani layık olmayan yere infak yapılabilir. Evet. Orada bekleyen hayır gelmeyebilir.
Evet.
Dolayısıyla hem bir sıralama var orada. Hı hı. Demin ki o sahabenin işte bir iki dinar olsa ne yapayım demesi olduğu gibi hem sıralama var. Hem de infakın makbul olması için ve kabul olması için onun mutlaka yerine ulaşması lazım gelir hocam bir işaret var.
Evet.
Burada. İncelik ayet-i kerimede.
Bu ayet indiği zaman zekat daha henüz yoktu diyorlar hocam. Zaten zekat değil bu. Nafile sadakaydı diye bildirmişler. İşte İbn Abbas Hazretleri diyor ki hocam مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوا خَرَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولُ Resulullah'ın ashabına daha hayırlı bir insanlar görmedim. Peygamber çok soru sormazlardı. Sadece 13 soru sormuşlar diyor. 13 diyor. Selahat-ı Aşrar hocam. Bunların hepsi de Kur'an'da var diyor. İşte yeselünük anil hamri vel meysir. İçki ve kumarı sordular. Yeselünük anil şehril haram. Haram ayı sordular. Yetimlerden sordular. Hayızı sordular. Enfali sordular. Ne infak edeceklerini sordular. Mâ kânü yeselünü illâ ammâ kâne yenfe'uhum. Onlar diyor kendilerine fayda verecek şeyi ancak soruyorlardı. Lüzumsuz sorular sorunlar. Hakikaten bu sordukları sorular temel konular, temel konuları sormuş ashab-ı kiram diyor. Cenab-ı Hak da onlara cevap vermiş. Demek ki insan da boş konuşmamalı, boş soru sormamalı, faydası olacak şey neyse onu sormalı, faydalı olacak şey neyse onu konuşmalı diye hocam burada ifade etmiş.
Şimdi tabii hocam soruyla alakalı başka ayet kerimeler de var. Hı-hı. Özellikle yani sahabe-i kiramı böyle ileri geri rastgele soru sormaktan engelleyen de hem ayet-i kerimede var hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın da yine o minvalde beyanları var. Şimdi Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim Ya ellezine amenu la tes'elu an eşya'e in tübdeleküm tes'ukum ve in tes'elu anha hine yünezzilu Kur'an tübdeleküm afallahu anha vallahu gafurun halim. İman edenler böyle rastgele şeyleri, lüzumsuz sorular sormayın. Yani peygambere lüzumsuz sorular sormayın. Hele peygambere vahiy gelirken sorarsanız da o sorunun cevabı mutlaka size verilir. Yani o lüzumsuz gerek sorulun bir cevabı size verilir ama verildiği zaman da bu hoşunuza gitmez, sizi üzebilir.
Evet.
Üzebilir. Allah diyor daha önce yaptığınız hataları bağışladı ama bundan sonra dikkatli olun diye. Böyle hocam uyarılar var. Böyle olunca da Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında daha çok yanında yürüyse bulunan sahabe-i kiram böyle aklına gelen her soruyu sormaktan çekinirlerdi. Hatta derlerdi ki biraz taşradan bazı insanlar gelseler de o köylerden, o bölgelerden gelseler de onlar peygambere soru sorsalar, peygamberimize cevap verse de ondan istifade etsek diye efendim böyle beklerlerdi hocam. Dolayısıyla sahabenin böyle bir soru edebi vardı.
Evet hocam.
Ama şeye baktığımız zaman, hadislere baktığımız zaman da hocam, Kur'an-ı Kerim belki 13 tane yansıyor ama hadis-i şeriflerde sahabenin sordukları sorular daha fazla yer alıyor. Peygamberimiz onlara olan cevapları.
Evet.
Zaman zaman da Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi sorup da
cevap
veriyordu. O şekilde soru cevaplı öğretim metodu Efendimiz hayatında çokça yer alıyordu hocam.
Evet hocam. Mücahit de herhalde şeye dikkat çekiyor hocam. Burada ey Ademoğlu diyor, önce gayretini, yorgunluğunu akrabalarına felir ve eldeğini ve akrabalarına, önce anne babana, akrabalarına bak. Şuna buna başkalarına fayda olup da kendi akrabalarını açıkta bırakma. Sıralamaya dikkat et. Ona dikkat çekmiş hocam. Bazen olabiliyor insana. Akrabası ilgilenmiyor ama başkalarıyla ilgileniyor. Meymun bin Mihran da aynı şekilde hocam. Diyor ki hadi mevadu nefaka. Bunlar diyor işte infak edilecek yerlerdir. Mezuke fiha tablun ve la mizmar ve la tasavirul haşab ve la kisvetul haytan demiş hocam. Burada diyor Meymun bir Mihran biraz da zahitliyle meşhur ya hocam. Bu ayet-i kerime okuyor. Sonra diyor ki işte diyor infak edilecekler bunlardır. Bunların içerisinde davul, zurna, ahşap resimler, tasvirler, duvarları örtmek, giydirmek, bu tür diyor lüks, israf şeyler yok diyor. Bunlar sayılmıyor. Allah Teala infak edecek yerler arasında bunları saymıyor. Bu neyi sayıyor peki? Anne baba, akraba, yetim, yoksul, yolda kalmışlar diyor. Bunlara infak edin. Yoksa işte diğer ıvır zıvır şeylere demek istiyor herhalde hocam. Ivır zıvır şeyler burada sayılmıyor. Onlara infak ederken dikkatli olun diye böyle bir uyarıda bulunmuş hocam. O da güzel bir uyarı. Burada benzer şeyler söylemişler hocam.
Hocam burada özellikle Cenab-ı Hakk'ın anne babayla başlaması da dikkat çekici. Evet. Yani bazen evlatlar yani ya anne babaya da şey vermek sevap olur mu? O zaten boynumuzun borcu. Onlara zaten ihtiyaçlarını görmemiz lazım gibi. Yani yapılan infakın bir sevap olabileceği ihtimali zaman zaman dikkatine kaçabiliyor hocam.
Evet,
bu çok önemli. Ama Cenab-ı Hak ayet-i kerimede birinci sırada verilmeli alıyor. Tabii. Biraz ana baba olunca tabii bu daha bizi ilgilendirmeye başlıyor.
Hoşumuza gidiyor.
Evet. Yani insan diyelim ki evlatken ana baba hukuku okulun ayet-i kerimeler ağır gelirken ana baba olunca bu kez o hukuk insanın hoşuna gidiyor. Biraz tekrar.
Bizim çocuk da bunu duyuyor inşallah.
Evet
dinler.
Duyar diye işte onu öp bile deme azarlama falan şeyleri böyle daha insan içine gele
söylüyor.
Ama işin esprisi bir tarafı hocam burada. Gerçekten ayetin ilk defa anne babayı zikrediyor ve evlatların onların diyelim ki her türlü ikram noktasında yaptıkları iyiliğin bir hayır olduğu, bir sevap olduğu ve oradan büyük mükafat alacağını ayet açıkça söylemiş oluyor.
Evet.
Bir de insan yine hatta infakta kişinin kendisine Hani demin hadis-i şerif de diyor, birisi diyor kendine diyor, ikisi de ailen diyor ya. Aslında kişinin en yeni bir hadis-i şerifte yaptığı infakların en sevaplısının bir fiil kendi ailesine yaptığı harcamalar olduğunu Efendimiz beyan veriyor. Çünkü insan Ankara gelebilir bu.
Tabii.
Yani diyorsun, kazanıyorsun işte, diyelim ki kirasıdır, harcamasıdır, çilisi çocuğudur. Onların masraflarıdır. İnsana böyle sanki böyle yapmaması gereken, ödememiz gereken bir borç gibi insana gelebilir, nefsi ağır gelebiliyor.
Aman.
Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki en diyor sevaplı diyor infak diyor kişinin bir fiil helalinden kazanıp kendi ailesine yapmış olduğu harcamalardır.
Tabii.
Şimdi bu niyetle yani neticede bu da bir efendim insanın üzerine vacip yani nafaka ailenin geçimi erkek üzerine Allah'ın yüklediği bir sorumluluk değil mi? Sorumluluk.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ın bu emrini Allah için güzel bir niyetle bir insan yapacak olursa buradan da çok bir sevaplar alabilir.
Tabii.
Buna da yüksünmemek lazım yani.
Evet hocam, maalesef hani bugün gençler evliliği bir yük olarak görüyor.
Evet.
Diyor ki niye bu yükü çekeyim diyor. İşte ev kirası var, fatura var, şu var, bu var. Halbuki buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hak nasıl kolaylaştırmış yani. Sen zaten bu dünyada maksadın senin sevap toplamak, salih ameller kazanmak değil mi? Tamam. Hem aileni geçindir, hem çoluk çocuğunu
evlenmiş olursun, çocuğun olur.
Hem evliliğin faydalarından istifade et, nimetlerinden istifade et, huzurunu bul, rahatını gör. Hem de çalışıp onlara infak ederek sevap hazinen doldur, sevap keseni doldur. Bu şekilde Cenab-ı Hak çift taraflı bir kazanç sunuyor. Yani büyük kolaylık sağlıyor. Deseydik ya zaten bu senin sorunun, burada sevap yok. Bunun dışında
bir şey yaparsan sevap olur
deseydi bayağı zor olur daha hakikaten. Ama Cenab-ı Hak ne kadar kolaylaştırmış. Demek ki ailene, hanımına, çoluğuna, çocuğuna yaptığın bütün masrafı sadık olarak kabul etmiş.
Hatta insan hocam bir şey kendisine.
Kendisine yani
yemesi
tabii,
içmesine
kendi bir yarar.
Ben yapayım sana güzel kul olayım diye yapsa.
O bile.
Onda bile sevap elde edebilir. Dolayısıyla hocam ayet-i kerime bize o açıdan çok muazzam bir ufuk açmış oluyor kıymetli hocam.
Feynallah bir alem kısmında da hocam demiş ki mahfuzuz. Yani Allah katında bunlar hepsi saklanır. Yaptığınız her iyilikler. Allah onu bilir. Allah onun karşılığını verir. Hiçbir şey Allah'tan daha güzel karşılık veren bir zat kimse yoktur. Allah'tan daha hayırlı karşılık mükafat veren kimse de yoktur.
Diyor hocam. Amin. Nasıl kıymetli hocam. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bütün dinleyenlerimizi bu ayet-i kerimelerin gereğini anlayıp yapmak üzere hürmet muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.